Aile Mektebi. Hazırlayan ve sunan Abdullah Büyük. Abdullah Büyük Hoca'yla Aile Mektebi başlıyor.
Üzerine bina etmiş olduğumuz bu derslerimiz en önemli, en hassas olan bir noktaya doğru geldik. Bu haftaki sunacağım dersim nikahla alakalı. Anadolu halkımızın nikahta keramet vardır demiş olduğu bu kerametin ne olduğunu, bu kerametin nasıl tecelli ettiğini, edeceğini bu vereceğim iki derste anlamış ve kavramış olacağız. Ancak konuya geçmeden evvel, İslamiyet dört ana bölümden oluşmuştur. Bir, itikadi yönüyle, iki, ibadet yönüyle, üç, muamelat ve sonuncusu, dördüncüsü, mücazaat dediğimiz ceza. Evlilik, ibadet bölümünde, itikat bölümünde, mücazaat bölümünde değil, muamelat bölümünde işlenmiştir. Buna rağmen, aile yuvası kurulma aşamasında altyapısında muhabbet vardır. Hürmet vardır ve rahmet vardır. Yani yeryüzünde Müslümanların tesis edeceği, kuracağı ailenin yapısının altyapısı muhabbetle, hürmetle ve rahmetle kurulmaktadır. Sizlere takdim etmiş olduğum bazı hukuki kaideler, fıkhi prensipler bir nevi meyvenin kabuğuna benziyor. Ama meyvenin kabuğu da içi koruma, muhafaza etmene hakkına haizdir. Cevizin bir kabuğu vardır, bir de özü vardır. Özünü almak için kabuğa ihtiyaç vardır. Tıpkı bunun gibi namazın bir dış şekli vardır. Fotoğrafı çekilebilecek kadar önemli olan, işte tekbir alıyoruz, rükuya eğiliyoruz, secdeye kapanıyoruz, selam veriyoruz. Bir de namazın iç yönü vardır. Huşu yönü vardır. Bunu tespit etmek, görmek, fotoğrafını çekmek mümkün değildir. Öyleyse ailenin bir dış görünme şekli vardır. Hukuki prensipler, ahlaki prensipler bu dış dünyasını organize yapar. Nikah da bunlardan bir tanesidir. Ama bir de ruhu vardır. Yani evlenmenin, evliliğin bir ruhu vardır. Nedir bu ruh? Muhabbet. Nedir bu ruh? Merhamet. Nedir bir ruh? Hürmet. Hürmetle, merhametle, sevgiyle tesis edilmiş olan bu aileni koruma altına almak için bir takım prensiplere, hukuki kaidelere de ihtiyacımız vardır. İşte bu kısa ve önemli açıklamayı sizlere takdim ettikten sonra şimdi aile hayatımızda büyük ama çok büyük bir öneme sahip ve haiz olan nikah konusunu hem de detayına varıncaya kadar sizlere sunmak istiyorum. Ve inanıyorum ki evlenmiş olan tüm aileler için bu nikahla alakalı derslerimiz bir tahsiye etmek, düzeltmek, hatalar ve yanlışlar varsa bunu düzen ve intizama sokmak. İki, daha evlilik konusu başına gelmiş olan nişanlılı veya bekar kızların için de çok önemli bir bilgi, irşat edici özelliğe sahip ve haiz olan bir tariftir. Nikah kelimesi eklemek demektir. Veya toplamak demektir. Veya akit yapmak demektir. Bu manalar nikahın tarifine en uygun düşen manalardır. Bir şeyi bir şeye ekliyorsunuz. Dağınık olan bir şeyi yan yana getirip topluyorsunuz. Veya anlaşıyorsunuz. Bu ticari sahada nasıl hayırlı olsun diye böyle musafaha yaparsınız ya. Bir akitleşmektir. Kurallar ortaya koymaktır. İki tarafın prensiplerini, isteklerini, dünyalarını, tutumlarını bir nevi söz altına almak, akit altına almak manasındadır. Nikah bu özelliği içerisinde zengin ama düşünüldüğü zaman, anlaşıldığı zaman karı koca hayatını bir zamk gibi, bir tutkal gibi, iki tuğlayı birbirine yapıştıran harç gibi büyük bir öneme sahip ve hayırdır. Bu nikahın oluşması ve gerçekleşmesi için aralarında evlenmeye engel şartlar olmayan, yani kız ile oğlan arasında evliliği engelleyecek herhangi bir şart olmayacak. Başka, akıl ve bali olan adayların bizzat kendilerinin veya vekillerinin, annelerinin, babalarının şahitler huzurunda icap ve kabulde bulunan kız ve oğlanın özgür irade ve beyanları ile yaptıkları akit veya sözleşmedir. Nikahın bu da geniş manasıdır. Bir, sözdeki sözlük manasını öğrenmiş olduk. İkincisi, bu da biraz açılımını ilgilendiren bir tariftir. Aralarında evlenmeye engel şartlar olmayacak. Bir süt kardeş gibi. İleride bu gelecek. Bir gayrimüslim ve Müslüman hanımın evlenmesi, bunlar engeldir. Neye? Evlenmeye bir engeldir. Akıl bali olacak adayların, bülüğ çağını idrak etmemiş olan adayların nikahları akdedilmez. Veliler yapsa dahi biz bu konuyu o noktalara çekmek istemiyoruz. Ve şahitler huzurunda icap ve kabulde bulunan kız ve oğlanın özgür iradeleri. Annesinin ricası yok, babasının baskısı yok. Babası ben böyle istiyorum, yapacaksın, varacaksın, falan alacaksın. Anne yoksa almazsan sütümü haram ederim gibi bir baskı ortamı yok. Gayet özgür, hür bir ortamda, irade beyanında bana gelir misin, beni kendine koca kabul eder misin sorusuna karşı evet ben seni evlenmeyi kabul ettim diyecek kız ve oğlanın özgür iradeleriyle yapmış oldukları bir açıklama, bir beyanat ve akit demiş olduğumuz konu nikahı geniş manada tarif eden bir konudur. Kaçak köçek yok. Bir manada bütün dünya bilecek neredeyse. Bütün yaşamış olduğun mahalle biliyor. Herkes biliyor ki falanın kızıyla falanın oğlu evlenmiş. Nikahla evlenmiş. Bu kadar şeffaf, bu kadar net, bu kadar berrak olan bir anlaşma üzerinde duruyoruz nikah konusunda. Günümüzde ne yazık ki mehir verip kadın almak yok, başlık verip kız satın almak tabirleri yaygın hale gelen hatalı bir tabirlerdir. Yani bir hanımefendiyi almak için, bir beye varmak için sanki ana şart, temel şart, olmazsa olmazları bir mehirmiş gibi anlayış vardır. Bu kadın ruhuyla, maneviyatıyla, ahlakıyla, karakter yapısıyla, kişilik yapısıyla dünyanın satın alamayacağı kadar bir değer, üstün olan bir varlığı, siz sadece al bakayım şu mehrini, ver bakayım şu kızını der gibi, mal satar gibi, mal alır gibi böyle bir tavır, böyle bir işleyiş ne yazık ki çok ciddi hatalardır. Böyle bir tanım nikahın kutsal değerini, büyüce kadri kıymetini düşürür ki tamamen kalitesiz. Yani manava gitmiş bir şey almış gibi, manufatürcüye gitmiş bir top kumaş almış gibi pazarlık yapılırcasına bir alışverişle nikahın hiç alakası yoktur. Öyleyse biz nikah akdini bir beyefendinin işte ben evleneyim bu hanımla, benim işte yemeğimi yapar, işte ihtiyaçlarımız giderir. Yani kişinin ihtiyaçlarını gideren bir adres olarak da algılayamaz. Böyle yaptığın zaman nikahın içini boşaltmış olursunuz. Burada önemli olan bir madde alınıp satılmıyor. Bir ev alıp satmıyoruz. Ya yeryüzünün en kutsal varlığı, en şerefli varlığı, en değerli varlığı olan bir kızla bir erkek kardeşimiz evlenmeye karar vermişler. Nişanlılık dönemini en temiz, en berrak, sünnet-i şerifeye en uygun bir atmosferde yaşamışlar. Yüz akıyla artık evlenebiliriz diyerek tekrar kitaba müracaat yaparak, ya Rabbi ben sevdiğim, değer verdiğim, önem verdiğim bu hanımla hayatımı bütünleştirmek ve sana olan insanlığımı, kişiliğimi, kulluğumu kuvvetlendirmek için senden onay istiyorum dercesine yapılan müracaatta, o zaman ve enkihu, o zaman nikahlan. Nikahla yasaklar biter ve bir araya gelir, helal olursunuz. Böyle zengin, bu kadar uluslararası özelliğe haiz ve sahip olan güzel bir konuyu tutup maddesel boyutla, yok cehizle, yok efendim takılarla, yok efendim evin, duracakları evin balkonu böyle olsun, mutfağı böyle olsun gibi dünya bağlantılı konuları gündeme getirerek bir kızın karşısına çıkamazsınız. O kız, alacağımız kız ve ona varacak olan damat, yeryüzü coğrafyasında en kıymetli bir varlıktır. Kabe'den de daha kıymetlidir. Kabe'den daha şerefli, daha kıymetli olan bir varlığı siz meta haline sokamazsınız. Öyleyse bu durum erkeklerin nazarında hanımların, hanımların nazarında da erkeklerin saygınlığını yok eder. Halbuki evlilik hayatı ne demiştik? Muhabbet. 2. Merhamet. 3. Hürmet. Yani saygı duymak. Saygınlığı olmayan bir evlilik, muhabbeti olmayan bir evlilik, merhameti olmayan bir evlilik kupkuru mücerret bir yapıdır. Bizim bu evliliği değil, içi dop dolu, Allah'ın varlığını belgelen bir ayet olmuş, sosyal ayetlerimizden bir ayet, canlı bir ayet, yürüyen bir ayet olan evlilik hayatımızı nikahla buluşturmak sıradan bir olay değildir. Bu bir yarım saatlik, bir saatlik bir merasimle bitecek bir konu değildir. Hani her zaman deriz ya, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek kolay. 3 saniyeniz alır bu cümleyi kullanmak için. Ama bunun hakkını vermek için bir ömür gerekir. Bir ömür. Tamam, aldım verdiğim ifadeleri de 10 dakikada, 20 dakikada bir merasimle gerçekleşebilir. Ama bu evliliğin özelliği ebediliktir. Bir Müslüman için bu evlilik ebediliktir. İmanda ebedilik ve nikahta ebedilik esastır, biliyorsunuz. Bakımdan maddesel boyutunu elbette saygıyla karşılarız. Fakat her şeyi maddeye dönüştürmek, yaşamış olduğumuz dünyada dünyevileşmenin, maddeleşmenin en korkunç hastalığı şu anda, kızımıza dönüyor olan bir aileye karşı işine, maaşına, gelirine. Bu ifadelerde ahlakı ne boyutta? İnsanlığı ne boyutta? Karakter yapısı nedir? Peygamber diyor ki bak bunu sorun, bunu öğrenin. Fakat biz ilk işte hemen maddi evine çıkarttık. Kaç maaş alıyor? Nerede çalışıyor? Ne iş yapıyor? Önce bir peygamberin peşine takılalım. Önce sünnet-i şerifeyi baş tacı yapalım. Rabbim o evliliğin hangi bereketini bize tattıracak, bunu bilebiliyor musunuz? Ama olaya dünya boyutuna baktığımız zaman sanki Cenab-ı Allah da diyor ki tamam, onu dünyayla baş başa bırakın. Ama uhrevi hayatı birinci plan almış olsaydık, dininden, huyundan, ahlakından, karakter yapısından, kişiliğinden memnun ve razı olduğunuz bir erkek delikanlı kızınız isterse hemen onu ona verin. Verelim de ey Allah'ın Resulü, kızımızı vereceğimiz aile fakirse ne olacak? Ben sana ne diyorum? Huyundan, dininden, ahlakından memnun olduğunuz bir delikanlı kızınıza talip olursa onu ona verin. Vermezseniz yeryüzünde anarşi çıkartmış olursunuz. Fesat çıkartmış olursunuz. Terör estirirsin diyor Peygamber Efendimiz. Velev ki demiş olduğunuz fakirlik olsa dahi in yekuni fugara yugnihumullah min fadli. Allah onların fakirliğini lütfi keremiyle zenginleştirir diyor Allah-u Teala. Bunu vaat eden Allah'tır, sen ben değil. Allah'ın vaadi kişinin vaadiyle benzemez. İnna Allah la yuhliful miat. Çünkü Allah vaadinden dönmez. Ben Konya'ya ilk geldiğim zaman, ilk adım attığım zaman Aziye Camisi'nin, Kapı Camisi'nin etrafında 3 tekerlekli arabalarla satış yapan insanlar bugün toptancılarda en üst seviyede zengin gelmiş o insanlardır. Nereden geldi bu? Allah'ın lütfu inayetidir. Senin cebine dışarıdan veya ağzına bir tek kaşık lokma giriyorsa bil ki bu Allah'ın izniyle, Allah'ın bilgisiyle, Allah'ın takdiriyle olur. Ana buna sebep mutfaktır, yemeği yapan hanımdır. İşte çatal kaşık almışsınız, tabak almışsınız, masa almışsınız, sandalye oturuyor. Bunlar bir sebeptir. Mühim olan bu ağzına giren bir yudum suyun, bir lokma ekmeğin altında ne yatıyor? Allah'ın kudreti yatıyor. Allah'ın izni yatıyor. Allah'ın takdiri yatıyor. Müslüman budur. Allah insan arasındaki iletişim nasıl kuracağız bu zaman? Allah'la beraber yaşamanın başka tarifi var mı? Bakımdan evlilik hayatımızın bu temel noktalarını nikahla buluştururken en güzel noktalara değinmek mecburiyetindeyiz. Nikah nedir peki? Müşterek, yani ortak bir hayat sözleşmesi. Görüyor musunuz? Ebedi bir refiklik, yani hayat arkadaşlığı, bir anlaşmasıdır bu. Nikahı bir kızımızın, bir damat adayımızın inancına uygun olarak, kişiliğine uygun olarak iyi kavraması için diyecektir ki benim nikahla evleneceğim kız benim nedir? Bir sözleşme yapmak istiyorum. Bu sözleşmede ebedi bir arkadaşlık vardır. Hem bu dünyada hem de cennette beraber olmak istiyorum. Cenneti tarif eden Allah ne diyor? Halidine fiha ebeda. Ebedi bir hayat. Ebedi bir hayatın içerisinde dünyadayken evliliğini ebedi zaman üzerine kurmuş olan bir hanımefendiyle delikanlının hayat sözleşmesi bir ticari sözleşmeye benzemez. Bu iki tarafın ortak bir hayat sözleşmesi aynı zamanda ebedi bir refiklik, bir arkadaşlık, hem de hayat arkadaşlığı. Varlıkta ve yoklukta, neşede ve kederde, ne var ne yok hep beraber olacağımız inancını muhafaza etmektir. Nikahın temel özelliği bu. Nikahta eşlerin her biri bir bütünün öbür yarısı olur. Hani halk arasında deriz ya, bir elmanın tam ortadan kesmişsin. Yarısı o, yarısı o. Ama Allah Resulü'nün bir hadis-i şerif vardır. İki insan düşünün. İkisi bir vaktin namazını kılıyor. Namazları bir, rükuları bir, secdeleri bir, her şeyleri bir. Ama aralarında o kadar namaz farkı var ki diyor, sema ile yer arası kadar olur. Burada hanımefendinin öğle namazını bir kılıyor, bir kılıyor ki, yani melekler dahi imreniyor ama kocası ise bakıyorsun laubali bir namaz kılıyor. Hangisi üstündür? Hanım üstündür burada, o şekilde. Bakımdan nikahta eşlerin her biri bir bütünün öbür yarısı olur. Birbirlerinde kardeşliğini, arkadaşlığını, hayatın müşterek olan noktalarını toparlayarak bire gelmiş olan bir hayat arkadaşlığı. Bu sıradan bir olay olması gerek. Dinimiz olan İslamiyet'te nikah, muahede ve ağır bir anlaşmadır. Söz vermek ve ağır bir anlaşma. Misâgan galîzâdir. Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin 24. ayetinde öyle bir anlaşmaya imza atıyor ki damat adayıyla gelin adayımız, evet vardım, evet aldım. 10 saniyelik bir icap ve kabulün Kur'an'daki yeri nedir biliyor musunuz? Misâgan galîzâ. Ağır bir anlaşma. Müthiş bir teminat. İki dünya bir araya gelse bizi birbirinden ayıramazlar diyen bir inancın sahibi olan damat ile gelinin o müşterek hayat anlaşmasındaki bu anlaşmaya Cenab-ı Allah Kur'an'ında öyle diyor. Kopması mümkün değil. Bir gemi halatı gibi, çelik bir halat gibi binlerce, on binlerce insan bir araya gelseler bu çelik halatı koparıp da atamazlar birbirlerinden. Nikah budur. Madem bu ise niçin evlilik mahkemelerinde boşanmak için dosyalar birbirine yığıldı? Binlerce dosya. Niçin? Niçin binlerce dosya? Bu vicdani soruyu ben şimdi boşanma davası açmış olan erkeklere ve hanım kardeşlerime söylüyorum. Sebep ne peki? Boşanmana sebep olan sebepleri Cenab-ı Allah Mahkeme-i Kübra'da acaba kabul edecek mi, etmeyecek mi? Hiç düşündürün. Kulum haklıydın. Tabii cehennem bir hayatta seni sürekli tutmak mümkün değildi. Sen de bu cehennem ateşinden kurtulmak için boşadın. Aferin. O da emrim, bu da emrim diyecek. Yoksa senin keyfi uygulamaların, yanlış yönlendirmelerin, sağdan soldan gelmiş olan bir takım tutarsız lafların tesir altına kalarak benim şu işimi yapmadın, bana şu muameleyi yaptın, yok bana bunu yaptın gibi sudan bahaneler ile bu ağır anlaşmayı bozmak durumunda olan tüm boşanma müracaatı yapan tüm kardeşlerime buna sesleniyorum. Allah aşkına kararınızı bir daha gözden geçirin. Çünkü boşanmak bir çözüm değil. Bu boşanmanın altında haksızlık varsa, zulüm varsa yarın hanım veya erkek bunun hakkını mutlaka alacaktır. Boşanmakla iş bitmiyor ki çünkü. Hak ve hukuk prensiplerinin ihlalinden hemen devreye ikra kitabet girecektir. Oku kitabını. Bakımdan ben burada bekar kızlarımıza, bizi dinleyen tüm bekar kızlarımıza ve salonda teşvik eden siz kıymetli hanım kardeşlerimize bu konuyu enjekte yapın. Niye? Kalplerine, gönüllerine. Yavrum, senin nişanlanmış olduğun erkekle yapmış olduğun nikah var ya, bu nikah 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık değil, ebedilik özelliğine haizdir yavrum. Kızım, yavrum, ben seni o damadım ile cennette de beraber olmanızı istiyorum. Bu telkinatı yapacaksınız. Halı yüzünden, mehir yüzünden, 250 gram alınacaktı. Niçin ülkede 200 gram oldu? Al nişanını. Bunlar Allah hep görüyor. Allah biliyor. Sen de düşün. Bütün bunlar bir gün bize lehve aleyhimizde geri döneceklerdir. Kainatı hiçbir şey kendi başına bir buyruk olarak hareket edecektir. Kıymetli kardeşlerim, nikahımda dini boyutu vardır. Bu boyutu aktarmadan evvel ben şunu da söyleyeyim ki, önümde bir bardak görüyorsunuz. Bu bardak, iki tane farklı bardakta olan suyu düşünün. Yarım bardak suyla yarım bardak suyu yan yana koyalım. Üçüncü bir boş bardak getirelim ortaya. Her iki bardağın yarıya kadar suyunu öbür boş olan bardağa dolduralım. Ve bardak ağzına kadar doldu. Şimdi yeryüzü coğrafyasında hangi kimyager gelir de İşte şu kadar su şu bardağa aitti, şu kadar su şu bardağa aitti diyebilir mi? Artık birbirine karışmış oldu. Nikah böyle yapar insan işte. Nikah, iki farklı bardakta ayrı ayrı suları bir bardakta toparlarsınız. Dünyada hiçbir kimyager artık bu bardaktaki suyu bir daha şu su işte erkek tarafındandı, yok şu su kan tarafında diyerek ayırma imkanı yoktur. Bu kadar ruhlara kadar sirayet etmiş, hücremize varıncaya kadar sirayet etmiş olan bir nikahı basit ve dünyevi sebeplerle ortadan kaldırmak değil, bu nikahın bir bereketinde sabır, tahammül, musamaha, fedakarlık, vefakarlık, arkadaşlık, bırakınız her şeyi, Rabbimin burada hatırı var. Rabbimin bir emri vardır. Ben Allah'ın ayetlerine karşı tarafı mahcup etmeyeceğim. Ben sevgili peygamberimize karşı bu evliliği mahcup duruma sokmayacağım. Değil mi ki Allah mithagan galiza demiş. Kopması mümkün olmayan bir bağ demiş. İşte bizim size anlatmaya çalıştığımız nikah budur. Nikahın dini boyutuna gelince, nikah kendisinde hem dini ve hem de dünyevi güzellikler, iyilikler bulunduğundan dolayı ibadet anlamı taşımaktadır. Her ne kadar muamelat bölümünde işlenmişti bir konudur ama nikahın dini boyutunda bir ibadet anlamı söz konusudur. Çünkü içerisinde çok ama çok güzel yapmış olduğumuz ibadetler, taatlar vardır. Ne diyor Efendimiz? Nikah benim sünnetimdir. Benim yolumdur. Benim izlediğim bir yoldur. Kim ki benim gitmiş olduğum bu yolla amel etmiyor, bu yoldan gitmiyor, benden değildir. Teşvik edici, rağbet ettirici, sisteme dönüştürücü olan bu mübarek hadis-i şerif, peygamberimizden geldiğine göre, peygamberimiz dahi bir bardakta su içerken dahi nefesini bardağa verme diyen bir peygamber. Bir bardak suyu 3 nefeste iç, ara ara iç, deve gibi içme diyen bir peygamber. Benim bir bardak suya içme müdahalesi yapan bir peygamber. Nikahta peygamberimizi göremez misiniz? Allah'ın sevgili Resulü'nün nikah atmosferindeki yeri nedir? Statüsü nedir? Yetkisi nedir? Benim peygamberimin benim nikah akdindeki hissesi nedir? Yoksa benim nikah sadece ve sadece iki taraf kayınpederlerin, kayınvalidelerin, yakın akrabaların bir araya gelerek yapmış olduğu işte yarım saatlik bir merasim midir? Yoksa bu merasimin ortaya konmasında Allah'ın hükümleri, Allah'ın hissesi, kitabın hissesi, peygamberin hissesi ne kadardır? Çünkü biz Müslümanız. Çünkü biz Müslümanı, biz nikahımızı bir papazın önünde değil, bir hahamın önünde değil, bir kilisede veya havrada yaptırmıyoruz. Dikkat edin. Öyleyse bir Müslüman bir ailenin nikah anlayışını, nikah yaklaşımını, nikahlı olan buluşmasını öyle bir noktada değerlendirelim ki bu bizim cennetimizi bir aday olarak, teşvikçi bir unsur olarak ortaya koymuş olsun. Öyleyse nikah bir ibadet hükmündedir ve imana dayanır. Nikah bir ibadet hükmündedir ve imana dayanır. Gün gelecek, evlenmiş olan kızımızı gece saat 3:30'da seher vaktinde yatağından kaldıran güç nedir? Ya gönül saatidir veyahut da beynin ikazıdır. Ayşe Hanım, vakit geldi. Hak pazarı kuruldu. Pazar geçmek üzere, fazla değil, 2 rekat namaz kılmaz mısın diyen bir sesin sahibi bu talimatı, bu ricayı kim adına yapıyor? Peygamber adına yapıyor. Kim adına yapıyor? Kur'an adına yapıyor. Allah ne diyor? Fetehecced nafiletellek. Bir nafile olarak hadi teheccüde kalk diyor Allah-u Teala. Kumilleyl illa galil. Yatağa yatmış olan kocam, yatağa yatmış ve uyumuş olan hatunum. Bak Rabbim Müzzemmil suresinde ikimiz de şu anda yataktan kalkmış, abdest almış, seccadesini sererek namaz kılan kullarına görmek istiyor. Ne var? Ne diyorsun? Verelim mi şu fotoğrafımızı, melekler pozumuzu çeksin mi? Bu espri ortamında, sevgi ortamında bizi seccadeye taşıyan güç kimdir? Allah ve peygamberdir. Bundan dolayı hem imana dayanır nikah hem de ibadet hükmündedir diyor. Mümin erkek putperest bir kadınla evlenemez. Çünkü nedir? Bizim nikahımız ibadet hükmündedir, imana dayanır. Mümin bir erkek putperest bir kadınla evlenemez. Bu imani bir mesele çünkü. Mümin bir kadın putperest, ehli kitap bir erkekle evlenemez. Bunun ölçülerini koyan Allah'tır, peygamberimizdir, fıkıhtır. Ve her ne kadar binlerce merasimle nikah akdi yapmış olsanız dahi İslamiyet'in buna müsaadesi yoktur. Mümin bir erkekle putperest bir kadın evlenemez diyorsa İslamiyet, sen Müslüman olarak buna tabi olacaksın çünkü sen. Mümin bir kadın putperest ve ehli bir kitapla evlenemez. Bu ölçüyü koyan dinimizdir, İslamiyet'tir, fıkhımızdır, Allah'tır, peygamberdir. Bu boyutuyla elbette nikahımızın hem de dini boyutu var hem de imana dayanır. Erkeğin kadına mehir vermesi vaciptir. Bak bu da dini bir boyut çünkü. Nikah kıyılma esnasında olsun, kıyılma kıyıldıktan sonra olsun, nikah esnasında mehrin söylenmesi müstahap demişler sadece. İşte ben sana işte 250 gram altın kıymetinde mehir verdim ifadesini ister nikahtan evvel söyle, ister nikahtan sonra söyle, ister ne zaman söylesen söyle. Müstahap olan bir konu çünkü. Nikahı tamamlayıcı bir unsur değildir mehir konusu. Sadece erkeğin hanımına vermesi vaciptir. Erkek bunu vaat etmiştir. Hanım kendi tarafından tek boyutuyla ben onu sana hibe ettim. Ya 10 sene sonra be ne olacak demediği müddetçe o kadın her zaman için bu mehrindir, tabidir. Diyelim ki evlilik yaptı, mehir belli, kocası öldü, Allah kecinden versin. Varislerin ilk işi hemen ölen kocasının vaat etmiş olduğu mehri malından alırlar ve hanımına, dul kalan hanımına verirler. Bu kadar da önemli bir unsur sahiptir. Çünkü mehir kitap, sünnet ve icma ile sabit bir ibadettir. Hakkında hem ayet vardır, Hani her zaman okuruz ya ayetlerde, Hazreti Ömer Efendimiz'i susturan bir kadın. Ne mübarek bir hayat. Ömer Efendi bir devlet başkanı olarak hutbeye çıkmış, hanımlar için verilmiş olan nikahı kısıtlamak istiyor. Yani 500 dirhemse diyelim, 100 dirhemse bunu en alt limitten başlatmak istiyor. Arkadan şöhretsiz, isim bilemez bir hanımefendi ayağa kalkıyor. Ya halife, ey Ömer diyor, nereden çıkarttın bunu? Hani Allah-u Teala böyle kantar dolusu mehirden bahsederken sen nasıl mehiri kısıtlayabilirsin? Bak bak bak, şu kadının o konuşma özgürlüğünü tattıran kim? Özgür bir ortam. Bir kadın ki bir halifenin hatalı bir beyanatını açıklamasına karşı müdahale yapıyor. Ama o halife de otur yerine, sen kim oluyorsun demiyor. Ne diyor ya? Doğru. Kadın isabet etti, Ömer hata etti diyor burada. Bir devlet başkanı, yeryüzünün en güzel, adil bir insanı, kadın diyor doğru söyledi ama bu konuda Ömer hata etti diyor. Bakımdan bu husus kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Nikahta şahitlerden aranan vasıflar ve şahitlerin sayısı çok önemlidir. Şimdi dine dayanıyor, şimdi ibadete dayandığından dolayı bu örnekleri veriyorum. Nikahta şahitlerden aranan vasıflar ve şahitlerin sayısı çok önemlidir. İnşallah bu dersimin 3. bölümünde de buraya nikah ahdi yapılmış olan ama düğün olmayan bir kızla delikanlıyı getireceğim. Nikahlarını burada bütün televizyonda bizi izleyen kardeşlerimiz önünde bir nikah nasıl kıyılır onu burada canlısını icraat olarak yapacağız. Hepsini göstereceğiz. Peygamber Efendimiz bu nikahları nasıl kıyarlarmış bunu ortaya koymaya çalışacağız. Şahitlerle beraber bunun özelliklerini, vasıflarını canlı olarak ortaya koyacağız Allah nasip ederse. Bakımdan nikahta şahitlerden aranan vasıfları dile getirirken iki şahitse bir erkek ve iki tane hanım. İki tanesi şimdiye kadar nikahta hiç kadın şahit gördünüz mü? Duydunuz mu? Yok. Kadın da şahit olabilir. Bir erkeğe karşı iki tane hanımefendi, ben de şahidim der nikah edebilirsiniz. Yani hanımın sosyal statüsünü, sosyal açılımlarını Kur'an'ın ve sünnetin ölçülerçesine koyduğunuz zaman hakikaten kadın, yani beynel milel, uluslararası bir nimet, bir beyin, bir Allah-u Teala'nın yeryüzündeki şahitlerinin bir şahit olarak karşımda çıkmış oluyor. Nikahın hukuki boyutuna geldi. Dini boyutu bitti şu anda. Nikahın hukuki boyutuna gelince, erkek ile kadının birlikte yaşama ve karşılıklı yardımlaşmalarına imkan veren ve taraflara hak ve vazifeler veren bir sözleşme olması bakımından nikah hukuki bir işlemdir. Her ne kadar evlilik hayatımızın altyapısında tekrar tekrar söylüyorum, muhabbet, meveddeh dediğimiz sevgi, merhamet ve hürmet olsa da ancak olayın hukuki boyutuna geldiğimiz zaman nikah icraatı hukuki bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede baktığımız zaman bu kıyılmış olan veya kılacak nikahın iki tane ayağı vardır. Tıpkı bizler de iki ayağımızın üzerine yürüdüğümüz gibi bu keramet dolu nikahın güzel bir yürüyüşünü sağlayan iki ayağı vardır. Bu ayaklarının birinin adı akit. İkincisi ise ahittir. Akit ile ahit sanki ikiz kardeş. Birbirini tamamlayan iki unsur. Akit, kızımız ile damadımızın birbirlerine karşı yapacakları vazifeleri söz olarak vermeleridir. Ben seninle evlendiğim zaman sana ait olan vazifeleri yapacağım. Ben seninle evlendiğim zaman üzerindeki tüm vazifelerimi, haklarını yerine getireceğim diye karşılıklı bir anlaşma yaparlar. İki tarafın, damat ile gelin adayının yapmış olduğu bu anlaşma nikahın akit ayağını oluşturuyor. Birinci konu bitti. Sıra ikiye geldi, ahit. Bu sefer de sözü erkek alıyor. Diyor ki o da, ben senin beraber olduğu müddetçe hakkını, tüm hukukunu koruyacağım diyor. Böyle bir teminat kadından gelmiyor. Kadın vazife yapacağım diyor. Üzerimdeki hakkımı vereceğim diyor. Ama erkek tek boyutlu bir söz söylüyor. Ahit, yani söz vermektir. Damat adayımız gelinimize böyle bir ahitte bulunuyor, yani sözde bulunuyor. İşte bunlar açtığımız zaman, hani sen söz vermiştin bir zamanlar? Hani sen hanımının hukukunu koruyacaktın? Hakkını koruyacaktın? Anına bakarak, teyzenin lafına bakarak, yok falana bakarak bu hanımına yapmış olduğun zulmün arkasında ne var? Nefis var, heva var, arzu var. Bu tavrın altında bir ayet hadis bulamazsın. İşte bu karşılıklı beyanatın akit olarak tek taraflı söz vermenin ahit olarak tecelli etmesi nikahın iki önemli ayağını ortaya koymuştur. Değerli kardeşlerim, inşallah bu vitamin ve kalorisi zengin olan bu konuyu sizlere birkaç derse devam ettirdikten sonra bu sefer de evliliğe başlatılmış olan konuyu gündeme getireceğim. Ama şimdi vaktimiz geldi. Derslerimiz 40'ar dakika devam ettiğinden dolayı inşallah önümüzdeki derste nikahla alakalı konuyu tekrar karşılıklı konuşmak ve bizi televizyonlarda izleyen kıymetli kardeşlerimin de konuya ortaklığını sağlamak için dersimi, mesajımı burada kapatıyorum. Allah'ın selamı, bereket ve rahmeti üzerinizden eksik olmasın. Ve nikah kıydıracak tüm kardeşlerim ve nikah başından geçen tüm ailelerimizin nikah mesajımızı bir daha gözden geçirmelerini önemli de rica ediyorum. Hepine teşekkür ederim.
Erkam Radyo'da Abdullah Büyük Hoca'yla Aile Mektebi'ni dinlediniz.